Ayrımı 37, liste Timur Soykan, sayfa 338. Erdal yerin çöktüğü gökyüzünün üzerine çullandı, anaforun içine gömülürken Çavlan dar patikada yürüyordu. Silahsız anadan üryan hissederken küçük çam ağaçların, çalıların arasından yumuşak bir rüzgarla dalgalandı sis. Kafasını kaldırıp zirvesi buluta gömülmüş devasa direğe baktı. Gök kubbeyi omuzlarında taşıyan atlasa benziyordu. Kollarındaki tonlarca ağırlıktaki kabloları kıyamet gününe kadar taşımaya mahkum edilmişti. Katilin koruması toprak yolun sonunda bir saldırıya karşı mevzilenilecek en doğru yerde sinsice bekliyordu. Kelini örten saçları rüzgarda dağılırken milim kıpırdamayarak ürkütücü duruyor, donuk bakışlarıyla korku salmaya çalışıyordu. Meydan okuması iki adamın gözlerinin birbirine saplandığı ve bakışını kaçıranı yenileceği bir inada dönüştü. Rütbesinin ve bedeninin gücüyle her adımında büyüyordu Çavlan'ın öfkesi. Yumruğunu sıktığında sinmedi katilin koruması. Bir köpek gibi dişlerini gösterip elini beline attı. Çavlan omzundaki acıyı büyüten hızlı adımlarla üzerine yürürken kafasını sahibine çevirmişti. Polis koca eliyle çenesinden ensesine kadar boğazını kavradığında silahını çekti. Sahibi adını haykırdığında halen ölümüne bir dövüşün vahşiliğinde dikleniyor, tetiği çekmek için kuduruyordu. Tabancasını indirdikten sonra kafasını geriye çekti. Çavlan parmaklarını açarak teslimiyetine izin verdi. Başını öne eğmişken bir eliyle saçlarını bastırıyor, diğer eliyle silahının kabzasını sıkıyor ve kendini zapt etmekte zorlanıyordu aşağılık herif. İki vahşinin kavgasını bitirmenin dinginliğiyle kibarca "Çavlan, lütfen," dedi polis katili. Cinayet büro amiri bu kez nefretiyle değil, düşmana korku salmak için Ferhan'ın başında bir süre dikildi. Birazdan silahlar çekilecekti ve kimin hayatta kalacağını belli olacağı anda meyvelerini toplayacak güç gösterisinde ısrar ediyordu. "Mitch'i yeniden rica ediyorum," dediğinde ona döndü Çavlan. Eliyle küçük çayırı gösteren katil, "Yürüyelim biraz, manzaraya yaklaşalım," dediğinde absürttü kibarlığı. İki adam kafalarında ölümcül planlar ve sakin adımlarla İstanbul'un en güzel manzarasının locasına yürüdü. Deşifre olmuş vatan hainenin yakalanmış katilin soğukkanlı pişkinliği karşısında öfkeyle yanıyordu Çavlan. Onunla yürürken tiksintiye bulanmış nefreti içine sığmıyor, utanmaz herifi elleriyle öldürmek istiyordu. Yaşar yüzünde pis bir gülümseme, sesinde hayretinin alaycı tonuyla "İşim insanlardır benim," dedi. "Ama senin gibisini daha önce hiç görmedim. İçinde beni öldürsen doymayacak bir nefret var ama zaten her zaman öyle görünüyorsun." En azından nefretini bilmesi iyi gelmişti Çavlan'a. Katilin kara gözyaşına bakarken kurbanlarını düşünüyor, öfkesi bileniyordu. Niyetini bilen Mitch'i Ferhan'a baktı, kendini ustalıkla güvene almak, gözdağı vermek için anlattı. "Bu 5 para etmez cahil herif, neden 3 yıldır yanımda biliyor musun? Adam gibi okuma yazması bile yokken neden üniversite mezunlarından daha iyi maaş alıp bu ballı işi yapıyor? Çünkü gözünü kırpmadan adam öldürür. Ne kadar kötü bir özellik ama onun en büyük avantajı. Devletin her zaman böyle adamlara ihtiyacı oldu. Yasal cinayet işleyeceği anı kana susamışlıkla bekliyor." Cinayet büro amiri cinayet planından sapmamak için güçlükle sabrediyor, katilin yanında soğukkanlılıkla geçirdiği her saniye onuruna dokunuyordu. Dev korkuluğun yüzlerce demirinin arasından rüzgar uğuldadı, dev kablolarla bağlı olduğu karşı yakadaki ikizinin eteklerinde bir bulut asılı kalmıştı. Boğazın kıvrımlarına dökülen bulutların masalsı şölenine, akıntıda salına salına ilerleyen iki teknenin beyaz izlerine baktılar. "Katil, başbakan beni tutuklamana izin vermedi ama sen buraya geldin, neden?" diyerek hamdesini yaptı. Çavlan onu uçurumdan aşağı sürükleyip Ferhan'ın menzilinden çıkarmayı ve polis katilini orada elleriyle boğabileceğini düşünürken, "itiraflarını dinlemek için," diyerek yalan söyledi. Ceketinin içinden ipek gömleğinin kollarını çekip altın düğmelerini düzeltirken güldü Yaşar. "Yani filmlerdeki kötü adamın suçlarını anlattığı son sahneye mi geldik? Şimdi benim her şeyi anlatmam mı gerekiyor? Saçmalama diyerek alay etti yalanıyla. 23. Bölüm. Katil hiçbir zaman anlatmayacaklarını 15 dakika önce burada Çavlan'ı beklerken kelime kelime düşünmüştü. Henüz rüzgar esmemiş, üzerine çökmüş bulut dağılmamışken itiraf edebilse neler söyleyeceğini hayal etmişti. Amerika'ya yanaşmadan cemaatle mücadele edilemeyeceğini söylerdi. Hatta kara göz yaşlarına dokunarak devleti korumak için başka seçeneği olmadığını anlatırdı. Hakan'ın listeyi deşifre etmesi halinde devletin bütün hücrelerine sızmış cemaatçilerin MIT'i birkaç gün içinde avcunun içine alacağını söyler, vicdan azabından günlerdir ölü polisin kabuslarıyla yataktan fırladığını, cinayeti işlemekten başka şansının kalmadığını aykırırdı. Ülkenin kaderi söz konusu olduğu anda terörist bir kadının hayatını alması için Ferhan'a emir vermekten pişman bile değildi. Nice hayatın yok olacağı kararların bir oyunmuşçasına alındığı toplantılara katılmıştı. Kendisinin de Ferhan gibi devletin bir tetikçisi olduğunu anlayınca zihnindeki sesleri susturmaya çalışmıştı. Manzarayı seyrettikleri sessizlikte itirafların yolunu açmak için Hakan o listeyi nasıl almış diye kurnazca sordu Çavlan. Soy ağacının 4 asırlık başarılarından sonra ailesinin büyük utancı olmayı kabullenmiş Yaşar, düzgün dişlerinin parladığı bir kahkaha attı. Sırıtan dudaklarıyla trajikomik derken polisin itiraflardan vazgeçip merakını gidermeye razı olduğunu zannediyordu. İstihbaratçının meslek hastalığıdır dedikodu. Öğrendiklerini kanındaki zehri akıtırcasına anlatmaya başladı. Amerikalılar, siyah, bunlar istihbarat ustaları ya, güya dünyayı yönetiyor gerizekalılar. Çok gizli, ülkeyi yerinden oynatacak belgeyi Amerika Büyükelçiliği'nde kaptırmışlar. Sesindeki komedi kelime kelime trajediye dönüştü. Diplomat babasının Amerikalılar efsaneleriyle büyümüş ajan, kariyer hesaplarıyla yanaştığı gücün basit bir hatasıyla harcanmanın kederine gömülüyordu. Artık güzel dişlerinin arasından küfür edercesine konuşuyordu. Elçilikte çalışan bir Türk çalmış listeyi biz tespit ettik. Herif cemaatçi. Yıllardır elçilikte bulduğunu cemaate gönderiyormuş. Neredeyse kendisini yakalayan polis de dertleşecekti katil. Durumun saçmalığına şaşırarak sustu. Cemaatçi köstebeğin kale gibi binadan çıkar çıkmaz Amerikalıların çok önemli sızıntıyı fark ettiğini anlatmadı. Hoca Efendi'ye duyduğu aşkla elinde liste kaçan adamın macerasından bahsetmedi. Köşeye sıkışmış o adamın listeyi ilk bulduğu postaneden ruha postaladığını da söylemedi. Listenin Hakan'ın eline nasıl geçtiğini o da bilmiyordu ama tahmini doğruydu. İlhan Yakuboğlu'nun masallara layık mütevazı bir mutlulukla dolu görünen evinin kapısını 21 Nisan günü öğleden sonra postacıya Hakan Durmaz açmıştı. Ruhun uşağının ortalıkta görünmediği birkaç dakika içinde ölümüne neden olacak zarfı yırtmış içine bakmıştı. Çenesi düşmüş adamdan bir itiraf kırıntısı almak için şansını denedi Çavlan. Hakan'ın bu listeyi aldığını nasıl öğrendiğini ürkütmeden sormaya çalıştı. Çocuk seni arayıp ne bulduğunu söyledi. Ha? Kendini salak yerine koyan insan azmınına ukalaca sırıttı MIT'ci. Hakan'ın ev arkadaşı Salim'e listeden bahsederek hayati hatayı yaptığını anlatmadı. Onun yerine günahlarına teselli bulmak için Çavlan'a saldırdı. İtiraf sahnesini zorluyorsun yani. Bence hayatın film gibi olmadığını en iyi baş aktör biliyor. Yoksa katledilmiş 13 insanı faili meçhul bırakan bir polis nasıl İstanbul'da cinayet büro amirliği koltuğuna oturabilirdi? Ona sormazlar mı? Madem gerçeğe bu kadar aşıksın, katliamı nasıl örttün diye. Farkında olmadan kendi mezarını kazıyordu katil. Vicdanına tırnaklarını geçirerek ölümüne gireceği savaşa ikna ediyordu Çavlan'ı. Kötü polisi kahreden pişmanlık canına tak etmişti ve kurşunlar gövdesini yarsa ferah bir nefes gibi üflerdi zırhına hapsolmuş ruhuna. Yaşarsa cinayetine mazeretler ürettiği felsefesini anlatmaya başlamıştı. İyi eğitimli zekasıyla vicdanını susturacak yollar aradığı çok belliydi. Babam büyükelçiydi, çok ülke gezdik. Tarih delisi bir adamdı rahmetli. Her heykel gördüğümüzde aynı şeyi söylerdi. Bütün liderler katildir derdi. Heykele bakar, nerede, hangi savaşta, kaç insanın ölüm emrini nasıl verdiğini anlatırdı. Kendisi karıncamsı, yumuşak huyluydu. Çavlan nihayetinde itirafa gelmesinin umuduyla dinliyordu katili. Yaşar'ın gözleri uzağa dalmıştı. Küçücük çocukken bile onun sözlerinde o büyük heykellere kıskançlığını hissederdim, dedi dertleşiyor gibi. Cinayet işleyecek cesarete sahip oldukları için heykeli dikilecek adamlar olduklarını zannediyordu. Şimdi düşünüyorum da yanılıyordu. Bence lider oldukları için binlerce ocağı söndüren katillere dönüştüler. Belki de pek çoğu insanların ölümünü emredecek yola girdiklerini hayatlarının o kavşağında bile hissetmemişti. Kara gözyaşını parmaklarının ucuyla okşarken kendi cinayetinin vicdani muhasebesine geçeceği anlaşılıyordu. Çünkü hayat çok garip, milyonlarca his, milyonlarca düşünce, büyük hedefler, karmaşalar, sonra akla bile gelmemiş mecburi sonuç. Bir katille bir ceset, nokta. Bu yalınlık kahredici. Cinayet felsefesinin cüretkarlığı midesini bulandırmıştı Çavlan'ın. Her şey çok basit, polis katilisin diyerek en zayıf yerine vurdu katilin. Yaşar'ın Çavlan'a çevirdiği yüzünde tezini kanıtlamış bir filozofun şımarık ifadesi vardı. Senin de buraya beni öldürmek için geldiğini biliyorum. Kendi cinayet planını onun zalimliğiyle kıyaslayacak değildi Çavlan. Aklındaki tek soruyla karşılık verdi. O zaman sen neden buradasın? Biz artık kuralların olmadığı yerdeyiz, aynı bahsettiğim liderler gibi diyerek bir cinayetle girdiği geri dönüş olmayan yolda saf kötülükle ilerleyecek cesaretinin olduğunu gösterdi. Listeyi senden alanlar neden tetiği çekmedi biliyor musun? O katliam soruşturmasında devlete hizmet ettiğin için. Şimdi yeniden gözlerini kapatacaksın yoksa... Tepelerin eteklerinden yuvarlanan bulutlar denizi örtmüş, mitolojik tanrıların katında Ares'in kılıcı kadar keskin tehdit dökülmüştü katilin ağzından. Aslı, Ayten ve Zeynep zarar görecek, onların hayatı için susacaksın. Atlas sırtında dünyayla çöküyordu Çavlan'ın üzerine. Demirden damarları boynuna dolanıyordu. Omuzlarından sırtına soğuk terler dökülürken toprağa gömüldüğünü hissetti. Yumruklarını sıkıp katilin üzerine atılmamak için zapt etti öfkesini. Saf kötülük karşısındaki çaresizliğe çocuklarını düşünerek teslim olmaya çabaladı. Onlara zarar vermemeleri için yalvarmayı bile göze alabilirdi. Büyük tehditten Hakan ve Deniz'in adaletsizlikle çürümesine boyun eğecek kadar korkmuştu. Günahından arınmak umurunda bile değildi. Düşman meydan okunamayacak kadar zalimdi ve kötülüğün kuralsız özgürlüğü karşısında iyiliğin hiçbir zaman şansı olamazdı. Çavlan teslimiyetini belli eden sessizlikle uğuldayan demirin altından uzaklaşmak için sırtını döndüğünde Yaşar'ın onunla işi bitmemişti. Başbakana sakın güvenme dedi. Sana köşkle anlatmıştı ya, cemaat onu uzun süre dinlemiş. Çok büyük yolsuzluklarla ilgili kayıtlar cemaatin elinde. Üstelik sadece cemaatin elinde değil bu bilgiler. Bu yüzden torpiline hiç güvenme. Ailesinden başka hiçbir şey umurunda değildi ve tek kelime etmeden yürüdü. Ferhan'ın yüzüne bile bakamadan patikaya saptı. Başını ona çevirse tetikçinin suratında pis bir gülümsemeyle alay ettiğini görürdü. Bütün gücünü, öfkesini ve inançlarını içinden çekip alan tehditten kaçarken birkaç dakika önce hayatını ortaya koyan polisi kendisi değil, bir yabancıymış gibi hatırlıyor ve hayret ediyordu. Makam otomobilinin kaportasına yaslanmış Erdal geldiğini görünce toparlanmıştı. Yüzündeki çukurlar derinleşmişti sanki. Özgüvensizliğiyle boğuluyordu karar veremediği büyük şüphenin içinde. Çavlan'ın silahını, kelepçesini ve telefonunu uzatırken yalvarırcasına ''O mu öldürdü Hakan'ı?'' diye sordu. Genç komiserin zavallı haline baktı silahını alırken. Ondan daha aciz olduğunu fısıldadı cesareti. O zavallı en azından arkadaşının intikamını almış, adaletin başka yolunun olmadığı yerde ölümü göze alarak tetiği çekmişti. Bu gece yastığa kafasını nasıl koyacaktı? Bir kez daha katilin izlerini silme onursuzluğunu, mesleğine ihaneti yaşayabilir miydi? Ne kaynağını ne de adını bildiği o ferah, güçlü, korkusuz ve zeki hisle o an tanıştı. Adı adaletti. Sevgiyle nefret kadar net bir hisdi ve o his ilham verdi. Ölürsen ailene hiçbir şey yapmazlar. Kalbi cüretkarlıkla attı. Yapması gereken sadece öldürmek ve ölmekti. Zaten planının başladığı yerdeydi. Yaşar'la konuşup keşif yaptıktan sonra geri dönüp silahını almayı planlamıştı. Geriye bakıp peşinden gelmediklerini görünce sağlam omzunun altındaki yumruğunu sıktı. Halen korkunç şüphenin içinde debelenen ve sorusuna yanıt bekleyen gencin geniş çenesine nişan alıp aniden gerildi. Ağzı ve gözleri şaşkınlıkla açılmış Erdal kafasını kaçırmaya çalışırken Çavla'nın yumruğu çenesine inmişti. Kemiğin çatırtısı dişlerinin gıcırtısıyla savrulmuştu zavallı herifin kafası. Bedeni arabaya vurduktan sonra boş bir çuval gibi yığılırken boğazlanan bir hayvan kadar gürültüyle böğürdü. Bayılmak üzereyken zayıf çığlıklarla katile saldırmayı haber veriyordu. Çavlan intikam zamanının gelmesinin şevkiyle sakin, mantıklıydı. Ne yaptığını bilmediği şokun içinde doğrulmaya çalışan Erdal, çukur dolu suratına inen ikinci yumrukla yere kapaklandı ve sesi kesildi. Çavlan silahını alırken kader ortağı yeniden kendine geliyor, bağırmaya çalışırken sadece inliyordu. Erdal'ın bileklerine kelepçeyi geçirirken patikanın sonunda belirdi katilin koruması. Şarjörü çıkarıp ucunda sarı sarı parlayan kaderini çizecek mermileri kontrol etti Çavlan. Sürgüyü çekti, çeneğin güç veren mekanik tamlamalarıyla namluyu mermiye sürdü. Rüzgarda salınan uzun çalılar ve küçük çam ağaçlarının arasındaki dar toprak yol sadece birinin sağ çıkacağı bir tüneldi. Yaşar ya korkakça saklanıyor, ya pusuda bekliyor ya da kaçıyordu. Ailesinin hayatının söz konusu olduğu son şıkkı göze alamazdı. Daha az korkanın kazanacağını düşünerek gizlenmeden dimdik, ürkütücü bir cesaretle girdi patikaya. Hayatında ilk kez ruhunun bedenini doldurduğunu hissediyordu. Bir maske ya da zırha hapsolmadığını hissettiği eşsiz bir andı. Soğukkanlılıkla menzili hesaplamış, henüz silahını doğrultmamıştı. İlerideki su birikintisini geçince tetiği çekecekti. Yolun sonunda onu sakince beklediği için kana susamış bir psikopattan daha tehlikeliydi Ferhan. Çavlan patikanın ortasındaki su birikintisini çevrelemiş balçığa adımını attığında tabancasını yavaşça kaldırdı. Katil ruhu sayesinde üç çocuğunu doyuran tetikçi, kelini örten uzun saçları dalgalanırken işinin hakkını veren bir profesyonellikle soğukkanlıydı. Ustaca nişan aldığını görüyordu Çavlan. Onu vurmasının imkansız olduğunu düşünürken canını ortaya koyduğu bir kumar oynuyordu. İkizlerini melek kokusuna aldı. Ölüsüyle tanıştığı genç polisin güvenlik kameralarındaki kanlı canlı hali geldi gözünün önüne. Deniz'in ameliyatının bitip bitmediğine dair soru geçti aklından. Nefesini tutup tetiği yavaşça ezdi Ferhan. Kıvılcımlar saçarak namludan fırladı mermi. Sisin izli kokusuyla yumuşak esen yel barut ateşinde kızarmış metali zarifçe itmese ölürdü Çavlan. Mermi kulağındaki sargıyı sıyırıp gazlı bezi tutuşturduğunda ölümcül yanılgısından uyanıyordu. Yanık kokusu genzine dolarken tabancasını doğrulttu, nişancılığını kanıtlamış Ferhan'ın hedef olmamanın sakinliğinde bir kurşun daha sıkacak zamanı vardı. Daha az korkan kişi bu savaşı kazanacaksa zaferi Ferhan hak ediyordu. Gözünü kıstı, nefesini tuttu, tetiği yavaşça ezdi. Kendini çalıların arasına atmak yerine ateş etmeyi deneseydi ölmüştü polis. Merminin isabet ettiği çam ağacı sarsılmış, kabukları paramparça dağılmıştı. Düştüğü yerde omzunun acısıyla dişlerini sıktı Çavlan. Nişan alma lüksünün olmadığı bir çatışmanın içindeydi artık. Ferhan görmediği hedefe kurşunlar yağdırıyor, Çavlan iki büklüm gizlendiği çalların arasından çıkmak için kurşunları sayıp düşmanın şarjörünün bitmesini bekliyordu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 346.